Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Herkese merhabalar, ben Erkin Öncan, Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekanslarında sizlerleyiz. Yayınlarımızı ayrıca Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden de dinleyebilirsiniz. Evet, normalde bu hafta yayın akışımız gereği başka bir konuyla devam edecektik ama ne yazık ki ülkemiz yakın tarihinin en büyük felaketini yaşadı. Depremlerden bahsediyorum. Hepimizin bildiği gibi 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, sabaha karşı 4.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde de saat 1.30 civarı 7.6 büyüklüğünde depremler oldu. Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ve 6.5 olan 2 deprem yaşandı. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Tabii ölü ve yaralı sayısı da artıyor. Yaklaşık bir haftadır zaten bütün ülke, hatta bütün dünya bu felaketi konuşuyoruz. Yaşananlar üzerine çok da söylenebilecek bir şey yok ne yazık ki. Zaten çok yakından takip ediyoruz bunları. Yaralananlara acil şifa, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına da sabır dilemekten başka bir şey söylenmiyor. Tabii depremlerden etkilenen 10 il içinde devlet kurumları ve ordu yardım ulaştırmaya çalışıyor. Bunun yanında çeşitli sivil toplum organizasyonları da bu sürecin içinde. Hatta kendi başlarına inisiyatif alıp ellerinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışan vatandaşlarımız da var çok sayıda. Tabii bütün bunların koordinasyon halinde ve eşgüdümlü bir şekilde halledilmesi gerekiyor. Depremin ilk bir haftasında çeşitli organizasyon sıkıntıları da yaşandı. Özellikle Hatay'a çok zor ve çok geç ulaştırıldı bu yardımlar. Hala daha yeterli düzeyde tam olarak yardım ulaştırılabilmiş değil. Bu yardımların ulaşması ya da arama kurtarma çalışmalarında yaşanan aksaklık ve problemler özetle yine devlet ve resmi kuruluşlar tarafından çözülecek. Yani bu şekilde çözülmek zorunda. Bütün bu yaşanan felaketlere ilişkinde dediğimiz gibi söylenebilecek çok şey yok ama yapacak, bizim yapabileceğimiz çok şey var. Yani belli ki bu felaket ülkemizi her alanda çok kötü etkileyecek. Çok zor bir süreç bizleri bekliyor. Dolayısıyla bütün bunların altından olabildiğince hızlı ve en az hasarla kalkabilmek için hepimize görev düşüyor. Olay yerinde olmayan insanlar bütün olayları sosyal medyadan takip ettiği için bugün de Gerçeğin Yörüngesi'nde biraz bu konuya değineceğiz. Yani bu süreçte tabii ki de her kritik olayda olduğu gibi bu konuda da yoğun bir bilgi kirliliğiyle karşılaştık. Yaklaşık bir haftadır iyi niyetli ya da kötü niyetli, özellikle çok sosyal medyada çok sayıda, hatta yüzlerce yanlış bilgi aktarıldığını gördük. Yanlış bilgi aktarımının yanında çok sayıda taklit hesap ortaya çıktı. Yani özetle meselenin enformasyon alanında da zorlu bir süreç yaşadık. Hatırlarsanız Gerçeğin Yörüngesi'nde zaten dezenformasyon konusunu işlemiştik daha ilk bölümde siyasi boyutuyla. Bu bölümde de yine benzer bir konuya değineceğiz. Felaket dönemlerinde bu tür internet paylaşımlarına, sosyal medya mecralarına nasıl yaklaşmalıyız? Şüpheli noktalar nedir? Fake yani sahte hesap, sahte paylaşım ne demek? Taklit hesap nedir? Bütün bunlar neden yapılıyor? Bu ve benzeri sorulara odaklanacağız kısaca. Kemerleriniz takılıysa yörüngeye giriyoruz. Bildiğimiz gibi ülkemizi yıkan bu deprem sürecinde sosyal medyada en çok tartışılan konulardan oldu. Bu konuda zaten yetkililer de sık sık benzer açıklamalar yaptılar işte. Yalnızca resmi hesaplara itibar edilmesi, doğru bilgiye odaklanılması gerektiği gibi. Ama mesele bundan daha fazlası. Yani aslında kullanıcı alışkanlıklarıyla ilgili bir durum bu. Dediğimiz gibi depremin etkileri uzun bir süre üzerimizde olacak. Bu çok belli. Bunun dışında bu ve benzeri başka olaylar da yaşayabiliriz. Dolayısıyla doğrudan kişilerin bu alışkanlıkları geliştirmesi, kendilerini bu yönde dönüştürmesi gerekiyor. Peki, özellikle deprem gibi doğal afetlerde ya da çok büyük sosyal olaylar da olabilir bunlar. Doğru bilgiyi yanlış bilgiden nasıl ayıracağız? Öncelikle bunun %100 çalışan bir formülü olmadığını aklımızda tutmamız gerekiyor. Burada az önce bahsettiğim gibi yani alışkanlıklarımızı yani reflekslerimizi geliştirebilmek önemli bu konuda. Mesela bazen çok profesyonel görünen bazı sosyal medya mecraları yalan bilgi aktarabiliyor. Ya da doğrudan profesyonel resmi kurumlar da doğrudan bu yalanlara ait olabiliyor. Mesela Batı medyasının Orta Doğu ülkeleriyle ilgili yaptığı haberler. Benzer süreçleri maalesef ülkemizde de bu deprem sürecinde de yaşadık. Mesela depremden etkilenen çoğu bölgeye yardımın çok geç gittiğini gördük. Bu yüzden de çok sayıda insan seslerini sosyal medyada duyurmaya başladı. Hepimiz an be an takip ettik. Enkazın altından sosyal medya paylaşımları yapanlar oldu. Yakınlarına ulaşmaya çalışan insanlar arasından sosyal medya paylaşımları yapanlar oldu. Yardım götürmek isteyen, yardım bekleyen veya yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü insanlarla ilgili bilgileri paylaşan herkes özellikle sosyal medyaya yöneldi. Ancak ne yazık ki bir de bu işin bir karanlık tarafı var. Peki ne oldu bütün bunlar olurken? Aslında mesela enkaz altında olmayanlar, enkaz altında olmadığı halde enkaz altındaymış gibi paylaşım yapan kişilerin olduğunu gördük. Ya da enkaz altındakilerin paylaşımlarını kopyalayarak kendileri bunu yaşıyormuş gibi aktaranları gördük. Sahte dayanışma hesapları açanları gördük bunlar işte. Maraş'la dayanışıyoruz, Hatay'la dayanışma gibi. Ama aslında neye hizmet ettiği, neyi amaçladığı çok da bilinmeyen hesaplar gördük. Olmayan ya da yaşanmayan olayları yaşanmış gibi aktaran çok sayıda paylaşımlar gördük. Resmi verilere ilişkin yanlış açıklamalar yapanları gördük. Resmi görevlilerin açıklamalarını olmadığı şekilde, yanlış şekilde aktaranları gördük. Bir tanıdığı, bir yakını gibi ifadelerle doğrudan bir tanıklık inşa ederek onun üzerinden kurgular yapanları gördük. Veya eski ya da başka yerde, hatta başka ülkede yaşanan bir olayı son dönemde, bu depremler döneminde yaşanmış gibi paylaşanları gördük. Ya da yine bir yetkilinin ya da bir ünlü simanın daha önce başka bir konuyla ilgili söylediği bir şeyi bu konuyla ilgili söylemiş gibi paylaştığı örnekler de gördük. Peki bütün bunlar karşısında biz ne yapabiliriz? En başta söylediğim gibi aslında dezenformasyon meselesinde veya yalan haberlere karşı %100 çalışan net bir formül her zaman olmayabiliyor. Ama şüphelerimizi kontrol edebileceğimiz, teyit mekanizmalarını işletebileceğimiz, olayı kendimizce araştırabileceğimiz ve doğrulayabileceğimiz, yani kafamızda bir soru işareti olduğu sürece bir şekilde aslında konunun doğru, yanlış ya da manipülasyon olup olmadığını anlayabileceğimiz çok sayıda yöntem var. Bunu özetle söylemek gerekirse benim tavsiyem her gördüğümüz şeye ilk başta, ilk nefeste inanmamayı tercih etmek. Bir küçük de olsa kafamızın bir yerinde bir soru işaretini barındırmak ve karşılaştığımız meselelerde eğer bir soru işaretimiz varsa olayları veya kişileri ya da gördüğümüz şeyi filtrelemeye çalışmak. Ben böyle adlandırıyorum mesela şahsen. Siz belki başka türlü de adlandırabilirsiniz. Filtrelemek nedir mesela bu? Öncelikle sosyal medyada paylaşım yapan hesaplarda ben bunları ikiye ayırıyorum benim kendi gözlemlerime göre. Bunlardan birinci grup çok sayıda takipçisi olan sosyal medya mecraları. Twitter'da da olur, Instagram'da da olur, Facebook'ta da olur. Yani bir, çok takipçisi olup paylaşımlarına devam edenler. İkincisi, çok az takipçisi olup yine aynı faaliyet, yani manipülasyon ya da yalan haber faaliyetlerini işletenler. Bunların amacı da zaten birinci grupta saydığımız hesaplara dönüşmek. Bunlardan ve etkilerini artırarak bunlardan faydalanmak. Mesela yaşanan depremlerle ilgili çok sansasyonel bir şey gördük. Çok büyük bir şey. Görenin şok olduğu, tepki duyduğu, duygularını uyandırdığı, üzdüğü, paniğe sevk ettiği. Zaten bu arada bu tür sahte paylaşımlar genelde en radikal olayları seçer kendisine paylaşmak için. Çünkü daha radikal görünen, sansasyonel görünen daha çok etkileşim alma ihtimali var. Dolayısıyla doğruysa bile 1000 katarak bunu aktarırlar ya da hiç yaşanmamış bir olayı aktarabilirler. Bu durumda sosyal medyada az önce söylediğim gibi yani mecrası fark etmez. Her yerden yapılıyor zaten artık bu paylaşımlar. Telegram, Instagram, Twitter, Facebook ne olursa olsun her yerde bu tür faaliyetlerle etkileşim toparlamaya çalışan insanlar, hesaplar var. Öncelikle böyle bir soru işareti varsa kafamızda o hesabın gerçek bir hesap olup olmadığına bakmak gerekiyor. Yani gerçek bir hesaptan kastım şu, illaki bütün hesapları gerçek insanlar kullanıyor ama bu bir kişinin kendi kişisel hesabı mı, gerçekten normal hayatta da kullandığı bir hesabı mı, yoksa sırf bazı meseleler için açtığı bir sosyal medya mecrası mı? Bunu incelemek gerekiyor. Nasıl bakılır? Örneğin kullanıcı adına bakmak lazım. Genellikle sahte içerikler paylaşan hesaplar ya da yanıltıcı içerikler paylaşan hesaplar kendine bir insan ismi seçtiğini farz edelim. Ona rağmen kullanıcı adlarına çok özen göstermezler. Kullanıcı adları kendilerine özgün olmaz geneli. Hepsi öyle olur demiyorum. Yani bütün bu söylediklerimi en baştakiyle sürekli tekrarlama ihtiyacı duyuyorum. Yani net bir formülü yok ama bu önemli bir soru işaretidir mesela. Önemli bir veridir bizim için. Genellikle kendi isim soy isme sahip olsalar da asıl kullanıcı adları daha karmaşık, daha karışık bir şeydir. Bu mesela birinci bir soru işaretimiz. İkinci soru işareti. Kullandığı fotoğraf, eğer kullanıcının bir şahıstan bahsedelim, bir persona yaratmışlar. Kullanıcı fotoğrafı yoksa veya kullanıcı fotoğrafı varsa ama bu fotoğraf bizi şüphelendiriyorsa, bu da o hesabın yanıltıcı içerik paylaşma potansiyeli bulunan en azından bir hesap olduğunu gösterebilir bize. Bu arada bir insan tamamen başka bir takma adla veya bir mahlasla da sosyal medyada var olabilir. Anonim bir şekilde, ki var olmalıdır da, bu da bir hak. Ama benim burada bahsettiğim şey daha çok troll dediğimiz veya bot dediğimiz izlenimini veren hesaplar. Kendi adını kullanmasa bile veya bir mahlas kullansa bile bir insanın gerçek bir persona olduğunu, başka bir isim kullansa bile aslında biz onun paylaşımlarından görebiliyoruz. Oraya da geleceğiz birazdan. Kullanıcı adı dedik, fotoğrafı dedik. Mesela bu tür hesaplar genellikle, mesela bunu yurt dışındaki FETÖ'cüler bu ara çok yapıyorlar. Bu internette stok görsel satan internet sitelerinden çeşitli görseller alıp ya da herhangi bir film karakteri olur, çizgi film karakteri olur. Herhangi bir internetten başka bir fotoğrafı alıp kullanıcı fotoğrafı olarak kullanıyorlar bunlar. Kullanıcı fotoğrafı yoksa özetle ve bir stok fotoğrafı olduğu veya bir ünlü veya başka bir tarihsel figür olduğu belliyse, ortadaysa, bu hesaba da aslında bir kafamızda küçük de olsa soru işaretiyle yaklaşmamız gerekiyor. Bir diğer mesele, bir diğer ipucumuz, yine dediğimiz gibi atıyorum çok sansasyonel bir bilgi geldi önümüze ve bunu paylaşan kişiye bakıyoruz. Bunu paylaşan kişi kullanıcı adı şüphe uyandırıcı, fotoğrafı yok ya da bir başka çok alakasız bir fotoğraf kullanmış ya da stok görsel kullanmış. Bunlarla birlikte ne yapıyoruz? Hemen o kullanıcının daha önceki paylaşımlarına hızla bir göz gezdirelim böyle durumlarda mesela. Yani nasıl şeyler paylaşmış? Burada etiketler de önemli, hashtagler var biliyorsunuz. Her paylaşımda, yani yaptığı her paylaşımda çok fazla hashtag veya etiket kullanmışsa bir kullanıcı, bu durum o kullanıcının aslında bu trend olan, öne çıkan hashtagler üzerinden etkileşimini artırma çabası içinde olduğunu gösterir bize. Bu da bir soru işaretidir. Çünkü bu etkileşimi artırma çabasını deprem, sel, yangın, savaş, saldırı, bu tür olaylarda da kullanmaya devam ediyorsa, bunun aslında çok da tırnak içinde söylüyorum, insani bir hareket ya vicdana çok da sığan bir hareket olmadığı için bunun tamamen etkileşim odaklı faaliyet yürüten bir sosyal medya hesabı olduğu konusunda bir soru işareti daha canlanabilir kafamızda. Yani bu hesabın aslında bir amacı vardır. Ne kadar çok etiket kullanıyorsa o kadar çok amacı vardır. Kişisel, yani bir kişinin kendisi tek başına kullandığı anonim de olsa bir hesap olmayabilir. Bunun dışında otomatik paylaşımlar, şimdi artık bu bütün şeylere geldi, sosyal medya mecralarına neredeyse. Siz bir paylaşımı istediğiniz zaman paylaşılması üzerine planlayabiliyorsunuz ya da diğer sosyal medya mecralarıyla bağlayıp hesabınızı, orada giren içeriklerin anında sosyal medyanızda paylaşılmasını da sağlayabiliyorsunuz. Bunu kullanmak için hem çeşitli arayüzler var hem de çeşitli programlar var zaten. Buna bakmak da önemli. Yani o hesapta geçmiş paylaşımlarına bakıyoruz. İşte çok fazla hashtag, etiket kullanımı, çok fazla RT de aslında bununla ilgilidir. Veya otomatik paylaşımlar varsa bu da kafamızdaki soru işaretini güçlendiren bir şey olmalı. Çünkü o kişi belli ki, o hesap o olayla ilgili o an kendi fikrini ya da kendi hissettiği şeyi, kendi üzüntüsünü, sinirini, neşesini ya da isyanını paylaşmıyor. Bir yere otomatikman bağlamış, oradan paylaşılanlar o kişinin sosyal medya hesabından da paylaşılıyor. Bunun da amacı diğer bütün saydığımız başlıklarla aynı. Etkileşimini artırmak, sosyal medyada daha yaygın hale gelebilmek. Bir diğer ipucumuz da şu, şüphelendiğimiz hesap mesela hangi hesaplarla iletişime geçmiş? Hangi hesaplarla iletişimden kastım işte anası babası değil veya arkadaşları değil tabii ki. O hesabın beğenilerine bakabiliriz. O hesabın yanıt verdiği kişilere bakabiliriz. O hesabın yorum yaptığı gönderilere bakabiliriz. Bunlar yani etkileşime girdiği hesaplar %90 oranında yani çoğunlukla çok takipçili ve çok etkili hesaplarsa bu da kafamızdaki bir diğer soru işareti olmalı. Çünkü bu şu anlama geliyor. Yani bir şekilde o hesapların dikkatini çekerek, o hesaplar tarafından yeniden paylaşılarak, o hesaplar tarafından takip edilerek o etkileşimler çemberinin içine girmeye çalıştığı anlamına geliyor bu. Yani hepimiz bazen çok takipçili bir fenomene veya da çok takipçili bir hesaba yazıyoruz. Ama seri bir şekilde, neredeyse otomatik bir şekilde her paylaşımını kopyala yapıştır yaparak bu faaliyeti yapıyorsa burada da normal olmayan bir internet kullanımı söz konusu demektir. Buraya kadar mesela etkileşimini artırmak isteyen, takipçi toplamak isteyen ve bunun için afetler veya felaketler de olsa bunları da kullanmaya çalışan kötü niyetli hesapları tespit ettik. Bir de bunun az önce bahsettiğim gibi çok takipçili olan versiyonları var. Mesela birden bakıyoruz, hiçbir olay yok. Birden karşımıza şu anda ismi tamamen kafamdan uyduruyorum. Deprem nokta bilmem ne diye bir hesap çıkıyor. Twitter hesabı diyelim buna. Bir bakıyoruz bu hesaba. Bu hesabın 200 bin takipçisi var. Yani deprem oldu da ne zaman bu hesabı açtı, ne zaman bu hesap üzerinden paylaşımlar yapmaya başladı, daha önemlisi ve daha da tehlikelisi ne zaman bu hesap üzerinden yönlendirmeler yapmaya başladı. Deprem yazıyor hesapta. Konu deprem haberleridir diyor. Depremle ilgili gelişmelerdir diyor ama bu kadar kısa süre içerisinde mesela o kadar takipçiyi toplaması imkansız. İki seçenek var. Ya takipçi satın almıştır ya da aslında o hesap başka bir hesaptı daha önce anlamına geliyor. Takipçi satın aldıysa bu çok belli olur. Eğer bunu da arada söylemiş olayım, bir hesabın takipçi satın alıp almadığının en aslında garanti yolu yine internet üzerinden araştırmak. İnternet üzerinde satın alınmış takipçileri analiz olarak gösteren çok sayıda internet sitesi var. Takipçi analizi yapan internet siteleri var. Bunlarla zaten hemen kullanıcı adını yazdığınızda görebilirsiniz. Biz burada takipçi satın almayan olanından bahsetmeye devam edelim isterseniz. Yani etkileşimi de çok fazla. Bütün insanları yönlendirebiliyor. Yazdığı bir şey saniyeler içerisinde yüzlerce paylaşım alıyor ve özetle inandırıyor, yönlendiriyor yani bu insanları. Peki böyle bir hesabın bizi yönlendirmeye çalıştığını, manipüle etmeye çalışıp çalışmadığını nasıl anlayacağız? Öncelikle az önce saydığım bütün başlıklar gibi paylaşımlarının niteliğine bakacağız. İkinci olarak bu hesapla ilgili şöyle bir araştırma yapabilirsiniz. Mesela dediğimiz gibi büyük bir hesapsa eski kullanıcı adlarını öncelikle araştırmanızı tavsiye ederim. Eski kullanıcı adından da kastettiğimiz şey şu: hangi sosyal medya platformu olursa olsun bizim kullanıcı adlarımız var. Mesela benimki işte Telegram'da Erkin Öncan veya Instagram'da ERKN falan diye gidiyor. Yani hepimizin kullanıcı adı var ama bu hepimizin kullanıcı adlarının olmasından da öte hepimizin ID'lerini temsil eden, onları gösteren bir kimliğimiz var, dijital kimliğimiz var. Orada Erkin Öncan yazması mesela önemli değil Twitter'da. Aslında benim rakamlardan oluşan bir Twitter ID'm var örneğin. Bu tür büyük hesaplarla ilgili de bunu yapabilirsiniz. Yine bunu internet üzerinden bulabilirsiniz. Şüphelendiğimiz bir hesap var. Nereden çıktığı belli değil ve insanları birden böyle kendi kafasına göre yönlendiriyor. Doğru mu yanlış mı belli olmadan. Hemen bu hesabın kullanıcı adını internette yine onun Twitter ID'leri gösteren güvenilir internet, resmi internet siteleri var. O siteler üzerinden bu hesabın gerçek kimliğini yani rakamlardan oluşan o numerik kimliğini bulabileceğimiz bir şekilde araştırıyoruz. Sonra biz bu hesabın gerçek kullanıcı adını, yani rakamlardan oluşan kullanıcı adını bulduktan sonra da yine özellikle hem Twitter'da hem Instagram'da var bu, bunu kullanabiliriz. Bu kişinin daha önce kullandığı kullanıcı adlarını bize gösteren yine güvenilir internet siteleri var. Yani birinci adım, hesaptan şüphelendik paylaşımlarından, soru işaretleri yarattı kafamızda. İkincisi, bu hesabın nereden çıktığı belli değil. Bu kadar kısa sürede bu kadar takipçi toplayabildiği nereden belli değil. Biz bu hesabın hemen kullanıcı adını, bize gösterdiği kullanıcı adını alıyoruz. Gerçek kullanıcı adını buluyoruz internetten. Ve gerçek kullanıcı adını bulduktan sonra da yine internetten eski kullanıcı adlarını bulabileceğimiz web sitelerine başvuruyoruz. Yani böylece görüyoruz ki bu hesap, bize deprem uzmanı olarak karşımıza çıkan hesap, aslında bu hesap olmadan önce bambaşka bir konuda yayın yapan bir platformmuş. Mesela isim vereyim. Koronavirüs pandemisinin ilk patladığı zamanlarda hemen karşımıza bir hesap çıktı. Corona Report diye. Ve bu Corona Report haberlere dahi konu oldu. İnanılmaz derecede manipülatif, yanlış haberler yayınladı. Sadece Twitter'dan koronavirüsle ilgili. Ve hani öyle ki artık insanların bütün korkuların önemli bir kısmını Twitter üzerinden, Türkiye Twitter üzerinden besleyebilir bir hale gelmişti bu Corona Report isimli hesap. Sonra ben de zaten bu hesapla ilgili birkaç paylaşımda bulundum. Bu hesabın yanlış bilgiler yaydığını ve yaydığı yanlış bilginin şunlar şunlar olduğunu. Ve sonra beni engellediler zaten mesela bu hesap. Daha sonra, çok zaman sonra, aylar sonra gördüm ki zamanında koronavirüsle ilgili yalan yanlış haberler yapıp insanları korkutarak takipçi toplayan bu hesap şimdi bambaşka bir isimle, bir haber portalı ismiyle karşımızda ve haber ajanslarının geçtiği haberleri birer cümleyle alıp paylaşıyor. Kimi zaman işte güvenilir olmayan kaynaklardan yapıyor bunu. Kimi zaman hızlı olmak adına eksik ya da yanıltıcı bir şekilde yapıyor. Ama zamanında koronavirüsle ilgili topladığı bu etkileşimi şimdi bir haber kuruluşu görünümü vererek kendisine devam ettiriyor. Ve daha da ilginci de şu, yani bunu boş yere yapmıyorlar, zaten oraya geleceğiz, ama bütün bu hesaplar çoğunlukla, bu hesapların çoğunluğu reklam alıyorlar. Arada başka hesapların, yükselmek isteyen hesapların gönderilerini paylaşıyorlar. Arada özellikle reklamlar paylaşıyorlar, bahis reklamları paylaşıyorlar. Bitcoin markalarının, güvenilir olmayan Bitcoin markalarının bu arada tabii ki de, onların reklamlarını paylaşıyorlar ve böylelikle bunu bir açık bir rant kapısı haline getiriyorlar. Sadece bu son dönemde yaşadığımız depremlerde bile henüz çok takipçiye ulaşmadılar, ama onların hepsini not ettim. Çok sayıda birdenbire ortaya çıkan, hem az takipçili çok sayıda deprem hesabı gördüm, hem de az önce size, tam da size verdiğim örnekte olduğu gibi, nasıl çıktı bu kadar kısa sürede bu hesap diye düşündüğüm birkaç tane büyük deprem aktaran sosyal medya hesabı tespit ettim. Bunların hepsini not ettim zaten. Bunları da ben takip ediyor olacağım. Bütün bunların dışında da bambaşka bir yol izleyenler var. Burada etkileşimini artırmak için, felaketler üzerinden özellikle. Şuna dikkat etmek gerekiyor. Resmi kurumları taklit eden hesaplar var. Aynı şekilde ünlüleri taklit eden hesapları artık biliyoruz, çünkü çoğunlukla komik paylaşımlar yapıyorlar. Hiç asla o kişiden beklemediğimiz şeyler söylüyorlar ve bunlar zaten açığa çıkıyor. Ki o ünlü isimler de çoğunlukla "bu hesap bana ait değildir kardeşim" diyerek durumu açıklığa kavuşturuyorlar. Ama hala daha böyle bu taklit yöntemiyle etkileşim artırma yoluna giden bazı hesaplar var. Bunlar mesela bir resmi kurum gibi davranıyorlar. Profili görüyoruz. Bilmem ne bakanlığının iletişim sayfası diyor veya X organizasyonundan haberler diyor. Yani açıklama kısmında aslında kendince bir anlamda tırnak içinde kıvırmaya çalışıyorlar. Ama ilk bakışta kullanıcılardan o hesabın resmi bir kurumu temsil eden bir hesap olduğu izlenimini almalarını sağlamaya çalışıyorlar. Yani bilmem ne hesabının paylaşımlar diyor altına. Sorsan şey diyecek, hani "ben o resmi hesabım demedim ki, onunla ilgili paylaşımlar yapan bir hesabım" dedim. Ama ismine, profil fotoğrafına, kapak fotoğrafına falan baktığımızda basbayağı böyle bir bakanlığı taklit eden, bir STK'yı taklit eden, bir haber kuruluşunu taklit eden bir hesap olduğunu görüyoruz. Bu hesapların paylaştıkları içerikler de çok yanıltıcı ve manipüle edici olabiliyor. Yanlış yönlendirebiliyor bizi bu hesapların söylediği şeyler. Yani onaylanmış bir hesap değilse yanında, yöresinde, altında, kıyısında bu bir resmi hesap değildir yazması bile onun o ilgili resmi kuruluşu taklit ettiği gerçeğini değiştirmiyor. Buna çok dikkat etmek lazım ve bunların hiçbirine itibar etmemek lazım. İnanın şu son bir haftada bazıları kapandı, bazıları hala faaliyetlerine devam ediyor. Bir sürü AFAD hesabı gördüm mesela. Niye? Çünkü bu depremle ilgili bir durum var. Çok büyük felaket yaşanıyor. İnsanlar böyle durumlarda zaten moralleri bozuk. Gördükleri kötü haberleri çevreleriyle de paylaşmak istiyorlar. İyi haberleri de mesela o da olabilir bu da çevreleriyle paylaşmak istiyorlar. Ve bunun için baktıkları birkaç yer var, orası belli. İçişleri Bakanlığı, AFAD, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi gibi ve özellikle bölgede çok aktif faaliyetler yürüttüğü için ve tartışmalara da konu olduğu için ben en çok mesela bu süreçte geçtiğimiz birkaç günde AFAD hesabı gördüm. Kim kurmuş, nereden çıkmış, nasıl bunlar ortaya çıktı, nasıl paylaşımlar yapıyorlar, neye göre paylaşımlar yapıyorlar, hiçbiri belli değil. Asıl tehlikeli olan da bu. Ama bu hesaplar bir şekilde yayılıyorlar o gündemin rüzgarıyla ve yarın bir gün yanıltıcı bir bilgi de paylaşabilirler. Çok takipçi toplayıp siz zamanında deprem takip etmek için yakınlarınızdan belki de bir haber alabilmek için takip ettiğiniz o deprem hesabının ya da taklit hesabının daha bu olay soğuduktan sonra birkaç ay sonra karşınıza bir bahis hesabı olarak çıktığını da görebilirsiniz. Bu yüzden özellikle bu tür meselelerde yalnızca ve yalnızca onaylı haber kuruluşları, onaylı devlet kuruluşları, onaylı sivil toplum kuruluşlarına odaklanmak gerekiyor. Dolayısıyla özellikle bu tür felaket dönemlerinde dinleyicilerimizden de benim özellikle vurgulamak istediğim şey bu. Ne olursa olsun gördüğümüz ilk şeye inanmamamız gerekiyor. Kafamızın bir yerinde küçük de olsa bir soru işaretiyle yaklaşmak gerekiyor. Özellikle böyle felaket dönemlerinde. Çünkü bizi çok büyük oranda yanıltan ve aslında bu bir istismardır da. Yani bizi kullanan, istismar eden bu tür faaliyetlere önüne geçebilmek için bir kullanıcı alışkanlığı geliştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden dedim en başında. Yani bir kişisel olarak, bir internet kullanıcısı olarak her kişinin bir alışkanlık geliştirmesi lazım diye. Bu soru işaretini, yani her şeye şüpheci yaklaşalım, paranoyakça bir tavırla gidelim anlamında söylemiyorum. Ama bilelim yani onlar kafamızda bulunsun. Eğer o kafamızdakilerle çakışan bir işaret gördüğümüzde zaten daha detaya inip araştırırız. Yani devlet bu konuda zaten kendince müdahalelerde bulunuyor. Desteklenir ya da desteklenmez, tartışmalıdır. Onun dışında çeşitli teyit şirketleri faaliyetleri yapıyor. Teyit faaliyetleri yapıyor. Ama bunlar tabii ki de herkese ve her şeye yetişebilecek diye bir şey yok. Dolayısıyla biz kendi kafamızda bu setleri oturttuğumuz zaman artık bir saatten sonra siz de görmeye başlayacaksınız. Yani hani yani hissettiriyor zaten o kendisini. Ya bunun şurası şöyle, bu hesap nereden çıktı ya da bu hesap 3 takipçisiyle yani nasıl bu kadar derin bir kulis bilgisi verebilir ki gibisinden daha böyle aslında reflekslerimizi de geliştirmiş olacağız. Bunlar bütün bu söylediklerim buraya kadar hesaplarla ilgili bazı ipuçlarıydı. Ama olaylarla ilgili de ipuçlarımız var. Yani bir meseleyi ortada bir yalan haber olup olmadığını doğrudan o olayın kendisi üzerinden araştırarak da aslında öğrenebiliriz. Şimdi çok sansasyonel haberlerin daha çok yayıldığından bahsetmiştik. Bu siyasi meselelerde de öyle, toplumsal meselelerde de öyle. Ne yazık ki bu deprem meselesinde de öyle oldu. Mesela bir gelişme okudunuz. Çok büyük bir gelişme, çok üzücü bir gelişme ama paylaşan hesaplar biraz şüpheli, şaibeli geldi size az önce saydığımız gibi. Bu noktada aslında bir metin üzerinden, paylaşılan metin üzerinden tarayarak da bunu konuyu araştırabilirsiniz. İlk yapmanız gereken şey bir olayın çok sarsıcı da olabilir. Bu çok skandal bir olay da olabilir. O olayın herhangi bir haber kuruluşu tarafından, resmi bir haber kuruluşu tarafından yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmak olabilir ilk yapmanız gereken şey. Yani orada yazan şeyi doğrudan internet üzerinden araştırıp bu konuyla ilgili bir resmi bir haber ajansı ya da bu konuda konu edinen bir insansa, o insanın böyle bir açıklaması veya yaşanan bir olaysa o olayla ilgili kolluk güçlerinin bir açıklaması da olabilir. Böyle bir şey yapılmış mı yapılmamış mı öncelikle bunu kontrol edebiliriz. Bunun dışında doğrudan sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıldığı şekliyle ve yine doğrudan sosyal medya mecralarında da araştırabiliriz bu olayı. Yani nedir? Şurada atıyorum şöyle bir metin var karşımızda. Şöyle şöyle bir olay oldu. Şuradaki bina yıkıldı. 500 kişi var burada gibi yani. Biraz da hani zaten şüphe çekici bir şey. O metni olduğu gibi ya da metnin önemli parçalarını bizi ayrıştırmamızı sağlayacak. Özellikle yer adları olabilir veya rakamlar olabilir. O metni tekrardan aynı sosyal medya mecrasında aratın. Ve sonuçta aynı şeyi yazan bir sürü hesapla karşılaşacaksınız muhtemelen. O olay yalansa. Diyelim bir yalan bir olay var ortada. Sosyal medya üzerinde paylaşılan bir şey var. Çok yayıldı. Siz o bilgiyi aldınız. Önce internette araştırdınız. Bir baktınız böyle bir şey yok. Konu edilen ne bir kişi var, ne bir kişinin böyle bir açıklaması var, ne de kurumun böyle bir açıklaması var, ne de olay herhangi bir şekilde basın ajanslarının, haber ajanslarının konusu olmuş. Dolayısıyla burada birinci kafamızdaki soru işareti ortaya çıkacak. O metni yine o sosyal medya mecrası üzerinden arattığımızda da o olayla ilgili paylaşım yapan herkesi, bütün hesapları orada göreceğiz. O hesapları bir bakıyoruz. O hesaplar içerisinde gerçek olduğundan emin olduğumuz insanlar. Yoksa zaten o olay muhtemelen bir bot veya bir troll operasyonu olabilir. Eğer gerçek olduğunu bildiğimiz bir hesaplar varsa, hatta olayın kaynağı resmi bir kişinin hesabıysa veya gerçek bir kişinin hesabıysa, o olayın gerçek olma ihtimali hala devam ediyor demektir. Dolayısıyla o paylaşılan gelişmenin metnini hem internette hem de paylaşıldığı sosyal medya mecrasının doğrudan kendisinde tekrar tekrar aratabiliriz şüphelendiğimiz durumlarda. Veya diyelim metin değil, ufak bir açıklamayla bir fotoğraf paylaşıldı veya bir yer ismi verildi. O yer ismiyle birlikte o yer isminin geçtiği yerle ilgili yine resmi açıklama yapılmış mı yapılmamış mı valiliklerden biz bunu araştırabiliriz. Veya o yerle ilgili paylaşılan fotoğrafta, o görselde herhangi bir dükkan ismi, sokak ismi veya bir resmi kurum ismi yer alıyorsa doğrudan internetten orayı araştırıp bir kere o yer doğru mu diye bakabiliriz. Yani örneğin o yanlış bir paylaşım var. Olayın İstanbul'da geçtiği söyleniyor ama görseldeki fotoğraf aslında Ankara'dan çıkıyor. Biz bunu nasıl anlayacağız? O görseldeki yazan, okunabilen şeyleri internette haritalar üzerinden de olabilir. Haritalar üzerinden veya internette araştırarak bulabileceğiz. Bu olay doğruysa, yer ismiyle görseldeki sokak ismi uyuşuyorsa doğru olabilir bu olay. Ama İstanbul'daki bir olay için Ankara'da bulunan bir sokağın veya Ankara'da bulunan bir dükkanın göründüğü bir olay paylaşıldıysa diyeceğiz ki bu yanlış bir paylaşım. Veya doğrudan çok şüphelendiğimiz bir durumsa doğrudan o paylaşılan görselin kendisini internet üzerinden arayabiliriz. Hem Google'da hem Yandex'te bunu yapabiliyoruz. Ben kişisel olarak Yandex'i kullanıyorum çünkü Yandex'in görsel arama bölümü çok iyi. Ben çok verim alıyorum buradan. O fotoğrafı kaydedip Yandex görsel aramaya gidip o görseli orada arattığımızda aynı görsel, benzer görseller, o görselin bulunduğu haberler hepsi zaten önümüze çıkıyor. Yani şüphelendiğimiz durumda eğer o görsel o güne ait değilse, başka bir güne, başka bir olaya, başka bir yıla veya başka bir ülkeye hatta aitse, biz onu internet üzerinden görsel arama kısmıyla bulabiliriz. Kişi isimlerini aratma da burada önemli bir konu. Bu deprem sürecinde de mesela bunu çok yaşadık. Bir kişinin isminden bahsediyor çünkü o kişi aranıyor, onu bulmaya çalışıyoruz aynı zamanda. Ya enkazda kaldı, ya kayıp, ya da ulaşılamıyor kendisine. O kişinin gerçek bir kişi olup olmadığını da araştırabiliriz. Bu daha zor ve daha uzun bir yöntem. Ama onu da direkt o sosyal medya mecrası üzerinden aratabilirseniz, o kişinin yakını veya o kişinin ailesinden biri, o kişiyi tanıyan biri doğrudan ve o kişiyle ilgili başka bilgilere sahip biri zaten o aranan kişiyle ilgili gerekli bilgileri paylaşmış oluyor. Bu da bizim için önemli bir doğrulama yöntemi. Yani dikkat ettiyseniz söylediğim her şey tek başına yeterli olan bir yöntem değil. Kafamızda bir soru işareti mi çıktı? Saydığımız bu yöntemlerden zaten internette de bununla ilişkin çok sayıda yönerge bulabilirsiniz. Bir soru işareti mi oluştu? Burada bir şüpheli bir durum mu var? Bunu hemen çeşitli yöntemlerle, görseli arayarak, paylaşım yapan kişiyi, hesabı kontrol ederek, paylaşılan haberi doğruluğunu kontrol ederek, ajansları kullanarak, görsel arama yöntemlerini kullanarak, özellikle yine internette yayılan yanlış veya manipülatif bilginin de ilacı yine internetteki aslında doğrulama araçları. Dolayısıyla çeşitli bunları tespit edebilme, bulabilme yöntemlerimiz var. Ve özellikle şu da var, yani bu tür sosyal olaylarda bunlar çok devreye giriyor. Bağış için link yayınlıyorlar mesela veya yardım edeceğiz gönüllülük için bir form paylaşıyorlar. Güvenilir olmayan hiçbir linke tıklamayın. Çünkü güvenilirlikten de kastım da şu, o link okunabiliyorsa ve gerçek anlamda bir internet sitesini, yani resmi bir internet sitesini yönlendiriyorsa tıklayabiliriz. Ama ne olduğu belli olmayan, konuyla alakasız bir isme sahip, bir uzantıya sahip bir internet sitesi ise tıklamamanızı tavsiye ediyorum. Peki bunu niye yapıyorlar bütün bunları? Bütün bunların tek sebebi, kabaca söylemek gerekirse, para. Yani rant. Yani bu tür meseleler üzerinden, başta da söylediğimiz gibi, yani maalesef kötü olaylar insanlar arasında daha sık, daha kolay yayılır. Kara haber tez duyulur demişler. Bu da aynı mantıkla bu hesaplarda bu tür kötü niyetli kişiler böyle her gündeme böyle hemen bir hesap açarak ve doğrulamadan, bilip bilmeden çok sayıda bilgi paylaşımında bulunarak hesaplarını tırnak içinde büyütmeye çalışıyorlar. Takipçi dertleri ise takipçiyi artırmaya çalışıyorlar. Etkileşimi artırmaya çalışıyorlar ki o hesap belli bir düzeye geldiğinde ya çok takipçili bir sosyal medya hesabı arayan kişileri bunu satıyorlar ya da onun içeriğini değiştirip bambaşka yere çeviriyorlar. Mesela korona haberleriyle ilgili bir örnek vermiştim. Aynı şey Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyonla ilgili de yaşandı. Ben bir sürü işte Ukrayna haber paylaşımı, Ukrayna gündemi vesaire çok sayıda konuyu da yakından takip ettiğim için Twitter hesabı görmüştüm. Ama onları ben hepsini not ettim, hepsini takip ettim. O hesapların %99'u şu anda komik video hesabı oldu kimisi. Kimisi ilişki rehberi oldu. Kimi şimdi mesela deprem hesabı olanlar da var, ona dönüşenler de var. Kimisi de bahis hesabı oldu. Yani bunları ya satıyorlar ya da içeriğini dönüştürüp etkileşim üzerinden, yani başkalarının da gönderilerini para karşılığında paylaşarak para kazanıyorlar. Bu günümüzün en önemli dolandırıcılık yöntemlerinden biri olmuş durumda internetteki. Kapatırken baştan beri burada bir sürü yöntem saydık. Bunları dediğimiz gibi tekrar etmek isterim. İnternetten de nasıl doğrulama yapabileceğimizi, kişisel olarak nasıl doğrulama yapabileceğimizi görebileceğimiz çok sayıda içerik var. Onları da mutlaka takip etmenizi öneririm. Kapatırken de tekrar etmemiz gerekiyor ki, birincisi, internette gördüğümüz her şeye ilk nefeste inanmayalım. İlk bakışta o doğru anlamına gelmiyor. İkincisi, bir haberi, bir gelişmeyi paylaşan hesap çok takipçili diye o paylaşımın, o haberin doğru olduğu gibi bir gerçek yok. Yani yalan da söyleyebiliyor bu çok takipçili hesaplar. Yani çok paylaşım almış olması onu doğru yapmıyor. Ve üçüncüsü, en önemlisi, herkes kendi kendisinin teyitçisi olmak zorunda. Teyit organizasyonları ya da devlet bunların hepsine yetişemez. Yani bu zaten internet gibi bir ortamda imkansız. Evet, bugünkü programımız bu kadardı. Ülkemiz ne yazık ki yaşadığı bu büyük felaketin yaralarını sarmaya çalışıyor hala. Umuyorum ki kısa sürede, olabildiğince kısa sürede her şey toparlanır. Ve tekrardan başta söylediğimiz gibi bu depremler nedeniyle yaralananlara acil şifa diliyorum. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına da sabır diliyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, gerçeğin yörüngesinde kalın.
Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.